Ayrım 17, sayfa 174. Orhan'ı süzmeye devam etti. Belki bu delikanlı gerçekten paralı biri olabilirdi. Giyim kuşamı onu yanıltmamalıydı. James Preston'ı ismen bilmiş, Boston'da tablonun aslını gördüm demişti. Şimdiki zamane gençleri bir tuhaftı. Hele biraz sanatsal yönleri gelişmiş olanlarının böyle entrastik havalara ve çapaçul giyime düşkün olduklarını biliyordu. Bu da öyle biri olabilirdi. Sokakta görse başını çevirip bakmazdı. Ama delikanlı orijinal bile olmayan bir resme 3 milyar ödemekten bahsediyordu. Antikacı için çekti. Satacağını sanmam dedi. Neden? Onu tanır mısınız? Daimi müşteriniz midir? Sayılabilir. Antikaya meraklıdır. Zaman zaman benden alışveriş de yapar. Ama daha ziyade şamdan ve vazo alır benden. İlk defa bir tablo aldı. Ayrıca çok ünlü biridir. Daha iyi ya. Demek resim gerçek ilgi alanı değil. Belki onunla anlaşabilirim. Herhalde sizde adresi vardır. Delikanlının heyecanı samimi gelmişti yaşlı adama. Hatta bu işte biraz para kokusu da almaya başlamıştı. Pişkince sırıttı. Ama bu yardımım için münasip bir komisyon isterim dedi. Tabii niye olmasın? Hak ederseniz seve seve öderim. O zatla anlaştığım bedelin %10'u komisyonunuz olur. Antikacı aklından bir hesap yaptı. Harika bir paraydı bu. Yeter ki Erol Baran tabloyu satsındı. Köşedeki ufak masasına doğru yürüdü. Çekmeceyi açıp bir defter çıkardı. Parmağını tükürükleyerek sayfaları çevirmeye başladı. İşte dedi, adresi burada. Ama işiniz biraz zor delikanlı. O müşterim Erol Baran'dı. Herhalde onun ismini duymuşsunuzdur. Dert değil, onunla konuşabilirim. Adres ve telefonu bende mevcut. Hatta aldığı bazı malları ambalajlayıp evine biz götürürüz. Orhan içinden güldü. Adresi temin etmek umduğundan da kolay olmuştu. Az sonra Erol Baran'ın adresi ve telefonu ufak bir kağıda yazılı olarak cebine girmişti. Mine doğru söylemişti, her şeyi tutuyordu. Artık gideceği adresi de biliyordu, İstinye. Demek Mine'nin ünlü nişanlısı İstinye'de oturuyordu. Fakat nedense içinden yükselen bir his Erol Baran'ın gerçek bir nişanlı olmadığını söylüyordu. Bunu anlayacaktı. Mine'yi gerçek bir felaketten kurtarmak istiyorsa anlamak zorundaydı. Bürodaki çalışma o gün çok zor gelmişti Mine'ye. Genel olarak programlı, disiplinli ve muntazamlı bir hayata alışmış olduğundan dün geceki bödük pörçük uykusuz gece genç kızı yorgun düşürmüştü. Öğleden sonra masa başında devamlı esniyor, göz kapaklarının ağırlaştığını duyumsuyordu. Üzerine tatlı bir rehavet çökmüştü. Koltuğunu geriye itti. Bakışlarını pencereden İstanbul'un karlı manzarasına çevirdi, düşüncelere daldı. Bu kez Erol'u o arayacaktı. Artık resmen nişansız sayılırdı ve onu aramasının bir sakıncası yoktu. Saatine bir göz attı, 3'ü çeyrek geçiyordu. Erol herhalde bu saatte işinde olmalıydı. Sevgilisi hafta sonunda buluşuruz demişti. Acaba nasıl bir program uygulamayı düşünüyordu? Hazırlıklı olmalıydı. Erol hakkında beynine takılan birkaç soruya rağmen onu seviyordu. Bu sorular hiç de önemli şeyler değildi. Hatta belki de olayların yıldırım hızıyla gelişmesinin yarattığı yersiz kuşkulardı. Her şey düzelecekti ve şahane bir gelecek onu bekliyordu. Abuk sabuk vesveselerin hiç anlamı yoktu. Erol'u düşündükçe bütün vücuduna tatlı bir sıcaklığın yayıldığını hissetti. Nedense aynı anda Orhan'ı da anımsadı. Zavallı Orhan diye geçirdiği içinden. Genç ressamın kendisine aşık olması ne büyük bir talihsizlikti. Acaba Erol'u tanımasaydı ona ilgi duyar mıydı? Hiç sanmıyordu. Belki iyi bir arkadaş olabilirlerdi ama onu bir sevgili olarak düşünemezdi. Hayatına garip bir şekilde girmesi ve zaman zaman sinirlendirmesine rağmen ona bir türlü kızamıyordu. Ressamda şeytan tüyü vardı sanki. Çok farklı ruhsal durumları birbiri ardına sergileyebiliyordu. Kah kaba ve saygısız, kah sevecen ve anlayışlıydı. Belki yaşları onunla birbirine yakın olduğundan aynı frekansları çabuk yakalayabiliyor, aynı fikri ortamda buluşabiliyorlardı. Eli telefona uzandı. Erol'u aradı. Sekreteri çıkmıştı telefona. Öğleden sonra holdingi terk ettiğini ve tekrar dönmeyeceğini söyledi. Sonra da kim arıyor diye sordu. Mine ismini verdi. Fakat sekreter kızın ses tonunda hiçbir değişiklik olmamış, ne bir yakınlık ne de daha geniş bir bilgi verme lüzumu duymamıştı. Tamamen yabancı, sıradan biri gibi davranmıştı. Anlaşılan henüz özel sekreteri bile onun nişanlandığını bilmiyordu. Demek Erol da şimdilik iş muhitinde nişanlandığını açıklamamış, gizli tutmuştu. Neden de acaba? Ama ona sitem edemezdi. Kendisi de bir türlü cesaret edip büroda arkadaşlarına nişanlandığını söyleyememişti. Lakin ondan biraz daha ilgi beklemesi haklıydı. İşleri çok yoğun olsa da insan bir telefon dahi edemez miydi? 3 dakikalık bir görüşmeye ayıracak vakti de yok muydu? Düşüncelerinden silkindi. Çıkış saatine kadar biraz daha çalışmaya gayret etti. Saat 5 sularında office boy elinde kocaman bir demet sarı gülle odaya girdi, masasına yaklaşarak. "Bunlar size gönderilmiş Mine Hanım," dedi. Mine yürek çarpıntılarıyla çiçekleri aldı. Telefon kaplamanın üzerindeki kartta tek bir kelime vardı. "Sevgilerle E." Yine yanıldım diye düşündü. Erol unutmadığını, onu hatırladığını bu jestiyle ispat etmişti işte. O da arkadaşı Jale kıkırdayarak "Hayrola, o çiçekler de kimden? Anlayalım bakalım, bilmediğimiz bir şeyler mi var?" diye tek gözünü kırparak gülümsüyordu. Mine kızardı. Sonra kendi kendine nişanlandığını, niçin kimseye bir türlü söylemediğini düşünmeye başladı. Saat 6'da büroyu terk ettiğinde içi kıpır kıpırdı ve kaybettiği neşesini yeniden elde etmişti. Yorgun ve uykusuzdu ama bu gece çekeceği deliksiz bir uykuyla yarın turp gibi kalkacağını biliyordu. Elindeki kocaman sarı güllerle orta evine yaklaşırken yine aklına Orhan geldi. Gayri ihtiyari gözleri çevrede onu aradı. Genellikle burada bekler ya da mantar gibi birden yerden biterek karşısına tam oracıkta çıkardı. Orhan'ı göremedi. Acaba sıhhati nasıldı? Düzelmiş miydi? Yoksa ateşi yeniden çıkmış mıydı? Ressamı merak ettiğini fark etti. Telefonu var mıydı acaba? Evinde telefon gördüğünü anımsamıyordu. Orada poz verdiği saatlerde hiç telefon zili çalmamıştı. Belki telefonu bile yoktu. Şaşmaması lazımdı. Ne kadar berduş bir hayat sürdüğüne bizzat şahit olmuştu. Telefon olsa arar, hiç olmazsa durumunu sorardı. Yürümeye devam etti. Yo diye geçirdi içinden. Aramamak daha iyiydi. Belli olmaz, yanlış yorumlayabilir, kendisine başka türlü ilgi duyduğu vehmine kapılabilirdi yeniden. Aslında onu görmek istemiyordu. Çünkü her gördüğünde gerginlik yaşıyordu. Ona nişanlandığını söylemekle iyi etmişti. Belki böylece ümidini keser, bir daha karşısına çıkmazdı. Biraz daha ilerledi. Hava oldukça soğuktu. Ayaklarının üşüdüğünü hissetti. Adımlarını sıklaştırdı. Fakat Orhan'ı aklından çıkaramıyordu. İtiraf etmeli ki onu merak da ediyordu. Kimsesiz olduğunu söylemişti. Bir sıcak çorba yapacak yakını bile yoktu. Sobasını bile yakmaz, buz gibi evde yatağın içinde büzülürdü. Garip bir insandı Orhan. Hayal gücü müthiş çalışıyordu. Dikkat çekmek için neler de uydurmuştu. Yok kendisini babası diye tanıtan insanlar, yok bazı aile sırları falan filan. Hele Rıfkı diye birine metresik ettiği iddiası çok komikti. Nereden geliyordu böyle şeyler aklına? Nasıl da uyduruyordu? Acaba yaşadığı ruhsal sıkıntılar ciddi bir akıl hastalığının arazileri miydi? Bunlar sadece aşık olan birinin dikkat çekmek için uydurduğu hayal oyunları olamazdı. Yazık diye mırıldandı. Ona acıyordu. Kendisine aşık olmasından da rahatsızdı. Oysa hiç umut vermemişti ona. Acaba ben mi yanılıyorum diye düşündü. Ateşli olduğu saatlerdeki sayıklamaları ve babası hakkındaki saçmalıkları hariç en ufak bir yanlışını görmemişti. Birden yolun ortasında durdu, evini biliyordu. Acaba bir uğrayıp sıhhatini sorsa mıydı? Tuhaf mı kaçardı? Karar veremedi. Ne sebeple olursa olsun dün geceyi evinde hem de yatak odasında geçirmişti. Bir taksi atlar, 10 dakika oturur, gerekirse bir çorba pişirir, yemek hazırlardı. 1-2 saniye kararsız kaldı, sonra bu fikrinden vazgeçip evinin yolunu tuttu. Bindiği taksi Orhan'ı İstinye tepelerinde muhteşem bir binanın önünde bırakmıştı. Hava karardığı için Orhan binanın ihtişamını dışarıdan pek fark edemedi. Önünde yemyeşil çimlerle kaplı harika bir bahçe vardı. Öbek öbek karların eridiği yerlerden zümrüt yeşilliği görünüyordu. Siyah üzerine uçları sarı yaldız boyalı demir parmaklıklı kapıyı iterken yarısı hafifçe sızladı. Sıhhati hala iyi değildi. Galiba yine ateşi çıkıyordu. Gözleri serbest dolaşan iri bekçi köpekleri aradı etrafta. Bahçe tenha ve ıssız, yerdeki evlerin bahçelerinde genellikle köpekler bulunurdu. Adımını bahçeye attıktan sonra dikkatle çevreyi kolaçan etti, köpek havlaması işitilmiyordu. Cesaretlenerek ilerledi. Görebildiği kadarıyla evin iki katında da ışıklar yanıyordu. Girişteki mermer basamakları aydınlatan kapı üstünden parlak bir ziya süzülüyordu. Acaba Erol Baran bu saatte eve dönmüş müydü? Belirli bir planı yoktu. Buraya kadar gelmişken şansını deneyecekti. Telefonla randevu almak işine gelmemişti. Adam şüphelenebilir ve görüşmek istemeyebilirdi. Oysa şimdi bir sürpriz ve emrivaki yapıyordu. İçini hafif bir heyecan dalgası kapladı. Şayet yanılıyorsa bu teşebbüsünün son derece hatalı ve anlamsız olduğunun da bilincindeydi. Mine'nin mutluluğunu asla gölge düşürmek istemezdi. Fakat ön sezileri bu nişan olayının ardında bir pislik olduğunu söylüyordu. İşi burada oluruna bırakarak zil çaldı. Az sonra kapı orta yaşlı, prostelalı, siyah elbise giymiş bir hizmetkar tarafından açıldı. Kadın Orhan'ın tipini yadırgayarak bir süre onu yukarıdan aşağıya inceledi. Yine de yumuşacık bir sesle sordu. "Kimi aramıştınız?" Hizmetçiniz sanki aradığınız yer burası değil, yanlış gelmişsiniz diyerek kapıyı kapatacakmış gibi bir hali vardı. "Ziyaretinizden haberleri var mı? Sizi bekliyorlar mı?" diye sordu. "Hayır. Adınız lütfen?" "Orhan Keymen. Beni ismen tanımaz." Hizmetçi kısa bir tereddüt geçirdi. "Ziyaret sebebinizi öğrenebilir miyim lütfen?" Orhan kaşlarını çatarak "Özel bir neden" dedi. "Koleksiyonumla ilgili bir tablo meselesi dersiniz." Kadının yüz hatlarında hiçbir değişiklik olmamıştı. Bir dakika bekleyin lütfen. Sizi kabul edip etmeyeceğini kendisine sorayım diyerek kapıyı yüzüne kapattı. Hizmetçi içeride bile beklemesine izin vermemişti. Kabalık bu diye homurdandı. Fakat hak da verdi. Burası zengin eviydi. Geleni kontrol etmek zorundaydılar. Her önüne geleni içeri alamazlardı. Hırlısı da olurdu, hırsızı da. Neyse ki Erol Baran'ı evde bulmuştu. Kapı önünde boğazdan gelen sert esinti altında 2-3 dakika kadar bekledi. Herhalde Erol Baran kendisini kabul ederdi. Aklından oynayacağı oyunu kabataslak son bir defa geçirdi. Hizmetçi kadın yeniden kapıyı açtığında artık hazırdı. Kadın, "Beyefendi sizi kütüphanede bekliyorlar," dedi. Orhan kadının yol göstermesini beklerken hizmetçi gülümseyerek "Trençkotunuzu alayım," dedi. Orhan da sırıttı. "Boşver kalsın, uzun oturacak değilim." Hizmetçi garipseyerek yabancıya baktı fakat sesini çıkarmayarak yol gösterdi. Evin zenginlik ve ihtişamı hemen Orhan'ın gözüne çarpmıştı ama hiç umursamadı. Hizmetçinin peşine takılıp yürüdü. Kütüphaneye girince irkilmekten kendini alamadı. Tahmin ve tasavvur edemeyeceği kadar pahalı eşyalarla teftiş edilmişti burası. Utanmasa hayretinden ıslık çalabilirdi. Şimdi Mine'nin neden bu varlık ve debdebe karşısında adama bağlandığını anlıyordu. İçerisi oldukça loştu. Gözleri Erol Baran'ı aradı. Nihayet şaşkın nazarları sol planda büyük yazı masasının arkasında ayakta duran adama takıldı. Ağır ağır ona doğru yürüdü. Adam cidden yakışıklı ve havalı biriydi. Yaşı biraz ilerlemiş olmasına rağmen son derece de etkileyiciydi. Yüzüne aksedan masa lambasının sarı ışığı şakaklarındaki akları belirginleştiriyordu. Sırtındaki usta bir terzinin elinden en az 100 milyona dikilmiş kuru beze, kahverengi takım elbise yaşına ve havasına çok uygun düşmüştü. Orhan içinde bir eziklik duydu. Az kaldı geldiğine pişman olacaktı. Adamın servetini yarattığı ezici ortamda daha ağzını bile açmadan sırf mevcudiyetinin etkileyici havası Orhan'ın kendisine olan güvenini sarsmıştı. Bir an bocalar gibi oldu. Sonra Mine'nin hayali gözünde canlanınca çabucak toparlandı. Erol Baran yerinden kımıldamadan soğuk nazarlarla Orhan'ı süzüyordu. "Sizi tanıyor muyum? Daha önce bir yerde tanışmışlığımız var mı?" diye sordu. Adamın "Dünyaları ben yarattım" der gibi gelen mağrur ve çarpıcı bir sesi vardı. "Hayır yok, daha evvel hiç karşılaşmadık." "Ziyaretinizin sebebini öğrenebilir miyim? Hizmetçim bir tablo meselesinden bahsetti. Tam olarak anlayamadım. Nedir istediğiniz?" "Evet," diye bir iki adım daha attı Orhan. Erol Baran ziyaretçisine "Buyurun oturun" bile dememişti. "Yanılmıyorsam bu hafta başında Şişli'deki antikacıdan bir tablo almışsınız. Bir kuş resmi." Erol Baran'ın kaşları çatılmıştı. "Evet, bu sizi niye ilgilendiriyor? Niçin soruyorsunuz? İhtimal vermiyorum ama yoksa çalıntı mıymış?" "Hayır, tablonun çalıntı olduğunu hiç sanmıyorum. Öyleyse..." Orhan sakin bir sesle "Ben kuş resimleri toplarım. Yani bir koleksiyonerim. Ayrıca ressamım da," diye mırıldandı. "Size bir teklifte bulunmaya geldim. O tabloyu bana satar mısınız?" Ev sahibi dudaklarını bükerek gülümsedi. "Tuhaf bir teklif. Niye satayım? O resmi beğendiğim için aldım." "Haklı olabilirsiniz ama o resmin benim için özel bir önemi var. Koleksiyonumun eksik bir parçası. Ona istediğiniz fiyatı ödeyebilirim. Hem tablonun orijinal olmadığını herhalde siz de biliyorsunuzdur." "Hayır, resmi size satamam." Orhan yüzüne üzülmüş bir ifade vardı. "Satmamakta kesin kararlı mısınız?" "Evet." "Yazık, bunu işittiğime üzüldüm." Erol Baran konuşma bitmiş gibi susmuştu. Ayakta dimdik Orhan'ı inceliyordu. Bu yabancıyı gözü hiç tutmamıştı. Onun bir koleksiyoncu olduğunu da inanmamıştı. Koleksiyonculuk lüks ve pahalı bir uğraştı. Karşısındaki yakası bir parmak kir kaplamış trençkotu, rengi kaçmış botları, sırtındaki eski gömleğiyle duran delikanlının tablo biriktiren biri olabileceğine asla ihtimal veremezdi. O halde evine bile girmeye cüret edebilen bu şahıs kimdi? Adama şüpheyle bakmaya devam ediyordu. Adam sanki gitmeye niyeti yokmuş gibi ağırdan alıyordu. Gözleri çalışma odasının tek duvarındaki tablolara takılmıştı. Bir süre onları inceleyen Orhan, Erol Baran'a dönerek "Tabloyu buraya asmamışsınız," dedi. Ev sahibi kollarını göğsünde birleştirerek "Bu tablo niye sizi bu kadar ilgilendiriyor?" diye sordu. "Dedim ya, koleksiyonumun eksik bir parçasıydı." "Bence siz koleksiyoner değilsiniz, delikanlı. Benimle gerçekleri konuşsanız daha iyi edersiniz. Buraya niçin geldiniz?" Orhan, Erol Baran'ın huylandığını ve gerçeği anladığını sezinledi. Zaten bunu açıkça ifade ediyordu. Orhan pişkince gülümsedi. "Doğru," dedi. "Resim toplayıp biriktirmem ama ressam olduğum gerçek. Bu soruma cevap değil. Buraya niçin geldin?" Erol Baran'ın sesi sert çıkmıştı. Artık "siz" diye de hitap etmiyordu. "Merak mı ettiniz?" "Hayır, merak ettiğim falan yok. Bir an önce evimi terk etsen iyi olur. Aksi halde..." "Evet, aksi halde ne yaparsınız?" "Adamlarıma seni dışarı attırırım." "Vay be, ammalı sert adammışsın. Bir de senin için çok naziktir," demişti. Erol Baran birden irkildi. Gözlerinde meraklı bir ifade hasıl oldu. "Kim?" "Mine tabii." Mine'nin adını işitmek birden ürpertmişti Erol'u. "Mine mi dedin?" "Evet, benim yakın arkadaşımdır. Hem de çok yakın." Erol Baran durumu anlar gibi olmuştu. Zaten Kentucky Bird'den bahseder bahsetmez bunu anlamalıydı. Bu kez daha dikkatle süzdü karşısındaki genci. Yoksa Mine'nin aşığı mıydı bu atırsızlı kılıklı herif? Yani sen şimdi nişanlımın arkadaşı olduğunu mu söylüyorsun? Aynen öyle. Erol Baran'ın gözlerinde alaycı pırıltılar yanıp söndü. Öyleyse bana niye koleksiyoncu olduğunu söyledin? Mine'nin arkadaşıyım deseydin yetmez miydi? Orhan öfkeli öfkeli Erol'u süzdü. Sinirleri yay gibi gerilmişti ve her an patlamaya hazır bir bomba gibiydi. Bak arkadaş, bu kadar oyun yeter sanırım. Şimdi abuk sabuk konuşmaları keselim de sadete gelelim. Sakın bana numara yapmaya kalkma. Senden doğru cevaplar istiyorum. Bana gerçekleri anlatacaksın, yoksa karışmam ha. Beni tehdit mi ediyorsun? Kes sesini, soruları ben soracağım. Erol hala gülümseyebiliyordu. Yüzündeki o küçümser ifade kaybolmamıştı. Orhan sinirlenerek belindeki tabancayı çıkardı. Sig Sauer'in gümüşü rengi odada parıldadı. Demek silahlısın ha? Şimdi anlıyorum cesaretinin nedenini. Tabancana güveniyorsun ha? Evet, bu oyuncağı çok iyi kullanırım. Çektiği tabanca bile Erol'un yüzündeki ifadeyi değiştirmemişti. Orhan daha da öfkelendi. Karşısındaki adamı sinirlendirememişti henüz. Sor bakalım, ne öğrenmek istiyorsun? Çok basit. Mine ile ne alıp veremediğin var. Anlayamadım. Bunun anlaşılmayacak bir yanı yok. Bu nişan dümeni de nedir? Hiç senin gibi bir herif Mine ile evlenmeye kalkar mı? Neden kalkmazmış? Benim gibiler aşık olmaz mı? Sen onu benim külahıma anlat. Aşka, güldürme beni. O kızdan ne istiyorsun? Bunun cevabı çok basit. Onunla mutlu bir yuva kurmak istiyorum. Birbirimizi seviyoruz ve evlenmek istiyoruz. Böyle mavallara benim karnım tok. Mine'yi yutturabilirsin ama bana asla. Senin gibi para babaları daima zengin kızla evlenir. Bu bir ekonomi kuralıdır. Para parayı çeker. Gönlünü dilediğinle eğlendirebilirsin. Hatta sokak fahişeleriyle bile. Ama asla parasız bir kızla evlenmezsin. Erol Baran yüzünden eksilmeyen acı tebessümüyle alaycı bir şekilde sordu. Ne zamandan beri? Ne zamandan beri? Yani ne zamandan beri ona aşıksın? Ben ona aşık falan değilim. Sadece bir arkadaşıyım. Yok canım. Evime dalıp bana silah çekecek kadar mı yakın arkadaşısın? Evet, öyle. Hayret, ne güçlü bir dostlukmuş bu. Alay etmeyi bırak, yoksa senin doğduğuna pişman ederim. Şimdi söyle bakalım ve unutma ki son defa soruyorum. Bu kızdan istediğin nedir? Bana neden inanmak istemiyorsun? Onu seviyorum. Rıfkı da ona aşık mı? Erol Baran'ın yüzü bir anda bembeyaz kesildi. Dudaklarının gerildiğini, yüzündeki tebessümün kaybolduğunu gördü Orhan. Rıfkı'nın adının geçmesi bir anda karşısındaki adamı sersemletmişti. Gözleri donuk donuk bakıyordu, titreyerek sordu. Rıfkı hakkında ne biliyorsun? Çok şey, söyle bana, Rıfkı ondan ne istiyor? Erol Baran adeta taş kesilmişti. Düşünmeye başladı. Kimdi bu adam ve neyin peşindeydi? Sorduğun sual bazı şeyleri bildiğini gösteriyordu. Aklına takılan başka hususlar da vardı. Tablo olayını Rıfkı'dan öğrenmiş olamazdı. Derecesini tam olarak tayin edememekle birlikte Mine ile arkadaşlık ettiği doğruydu. Kız şu veya bu vesileyle kuş resminden ona bahsetmiş olmalıydı. Ama karşısındakinin Rıfkı ile irtibatını anlayamıyordu. Rıfkı'nın adını nereden öğrenmiş olabilirdi? Rıfkı kızın izini bulmuş olsa bir gün bile yaşatmazdı. Öyleyse bu adam kimi temsil ediyordu? Rıfkı'yı mı? Oktay'ı mı? Yoksa Mine'yi mi? Son ihtimal tüylerini diken diken etti ve en önemlisi neyin peşindeydi? Orhan sesini yükselterek ''Konuşsana bir adam!'' diye bağırdı. Sesinin duyulması, odaya birilerinin gelmesi hiç umurunda değildi. Elinde tabancası olduktan sonra dünyaya meydan okuyabilirdi. Erol Baran kendini toparlamaya çalıştı. İlk şoku atlatmış gibiydi. Aslında karşısındaki adamı değerlendirmek ve daha rahat düşünebilmek için biraz vakte ihtiyacı vardı. Olaylar hiç ummadığı bir anda hesabını yapmadığı bir mecraya girmek üzereydi. Öncelikle bu adamın niyetini öğrenmeliydi. ''Rıfkı diye birini tanımıyorum. Kimdir o?'' Demek kambur Rıfkı Solmazer'i tanımıyorsun ha? Hayır, tanımıyorum. Asıl sen benden ne istiyorsun delikanlı, onu söyle. İstersen önce onun bir adını koyalım ha, ne dersin? Orhan'ın tepesi attı. Yoksa bu herif de mi şimdi para teklif edecekti? Adını mı koyalım diye kükredi. Bak ahbap, senden hiç hoşlanmadım. Sen kıy kuyruk herifin tekisin. Sen züppe, kasıntı, para şımarı, boktan birisin. Daha sayayım mı? Şimdi kulağını aç ve iyi dinle. Çünkü söylediğimi bir daha tekrarlamayacağım. Sen ve o herifler bu kızı rahat bırakacaksınız. Bilmiş olun. Eğer Mine'nin kılığına halel gelirse topunuzu gebertirim. İyice saygısızlaşmaya başladın delikanlı. Önce şunu unutma. Kimse beni tehdit edemez. Üstüme yönelttiğin silah hiç umurumda değil. Bu tarz konuşmaya devam edersen dünyayı sana dar ederim. Henüz işin aslını öğrenemedim ama Mine senin eline düşmüş bir av galiba. Sanırım onun sırtından para kazanmak sevdasındasın. Hiç merak etme. Öğrenmem zor olmaz. Ben de sana son kez soruyorum. Ne istiyorsun? Yahut sorumu senin de anlayacağın şekilde daha net sorayım. Ne kadar istiyorsun? Orhan hiddetten köpürerek Erol'a yaklaştı. Ayrım sonu. Sayfa 185.